Ayrım 24. Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu, Salah Birsel. Sayfa 333. Marki de Sat. Baylan'ın garsonları da pastanenin dünya görüşüne ayak uydurmuşlardır. Saraka etmeye, takılmaya, gevezeliğe çokça düşkündürler. Buranın en filozof garsonu da Hristo'dur. Kitap okumayı sevip sevmediği bilinmez ama oldukça kalabalık bir kitap koleksiyonu vardır. Çoğu da imzalıdır. Sonradan İsviçre'ye gidecek olan Hristo, Baylan'ın iki numaralı garsonu Leonidas'ın yetişmesinde de koygun terler dökmüştür. Ne ki Leonidas, Baylan kapanınca ipi ipillah kalmış, tepe başındaki Kanuni Esasi kıraathanesinde kokteyllere garson olarak çağrılmayı beklemenin ayaklarına yatmıştır. Leonidas Baylancılara, yahu paranıza yazık, içmeyin bir şey, atın şuraya 25'liği de gidin der. Ama bunu da ona öğretmeni Hristo öğretmiştir. Attila İlhan, Demir Özlü'nün kesildiği, bir arada nişanlandığı bir kız dolayısıyla Hristo'nun kendisine gelip, ''Hoca, şu oğlana engel olalım, yoksa bu tavan suratlı kızı alacak.'' dediğini aklında tutmuştur. Attila'ya hoca adını bağışlayan da Hristo'dur. Hristo kimi zaman da baylancılardan birine şöyle der, ''Geçen seferki kız daha güzeldi, bunu nereden buldun?'' Baylancılardan birinin yanındaki kız pasta filan istediği vakitte karşılığı hazırdır. ''Deli misin, öğrenci bu, sana bir limonata yeter.'' Hristo birine kızdığı vakitte şunu yapıştırır. Sen geçen yıl kahve parasını vermemiştin. Baylan'ın üç numaralı garsonu ise Todori'dir. Hepsinden genci de odur. Baylan kapandıktan sonra eski işine %100 ters düşen bir başka işe başlayan da odur. Çünkü ne yapıp yapmış İstanbul'daki Rum kiliselerinden birine papaz olarak yerleşmiştir. Baylan'daki eski tanışlardan birine rastlayınca da başını çevirir. Bu Demir Özlü'nün başına da gelmiştir. Baylan'da tartışmalar geç saatlere değin sürer. Attila İlhan'ın başkanlığındaki bir grup buradan çıkınca İngiliz elçiliğinin oradaki bir aşçı dükkanında kuru fasulye ve pilav atıştırmayı alışkanlık haline getirmişlerdir. Yemekten sonra da ya evlere dağılırlar ya da Attila'nın deyişiyle bir sinema yaparlar. Kimileri de İngiliz sarayının karşısındaki Panayot'un şarap evinde, Krepen pasajında, Cumhuriyet meyhanesinde ya da lefterde geceye içkiyle karşı koymaya bakarlar. Panayot'ta şaraplar numaralıdır. Baylancıların çok hoşuna gider bu. Tek numaralar siyah, çift numaralar beyaz şaraptır. Şarabın numarası yükseldikçe niteliği de yükselir. Baylancılar burada 9 ya da 11 numaralı şaraptan içerler. Parasız oldukları vakit ise 3 numaraya düşerler. Daha sonraki yıllarda topluca Nil'e, Refi'ye, Bohem'e gidilir. 1956 yılında Amerika'ya, New York'a gidip orada şoför olan Sırrı Yıldız, buralara çokluk Demir Özlü ile gelir. Sırrı'nın Vahit adında bir arkadaşı vardır. O da Baylan'a gelir ve Dolmabahçe'deki parkın içinde belediyenin bir evinde oturur. Uzun boyludur, akademide de öğrencidir. Orhan Duru'nun da arkadaşı olan Vahit'in, o sıralar İstanbul dergisinde bir iki şiiri de çıkar. Sonra da Sırrı gibi Amerika'ya gitmiş, bir iki yıl sonra bir yaz günü de Paris'te görünmüştür. 1971 yazında da kendisini Taksim'deki Kafe Bulvar'da gösterir. Baylancılar olanakları el verdiği zaman meyhaneler kadar baloları, çaylı dansları da korurlar. Bir gün Demirtaş Ceyhun, Demir ve Ferit'i Güzel Sanatlar Akademisi balosuna götürecektir. İlkin meyhanede demlenirler. Ama Ceyhun o kadar içmiştir ki eve elbise değiştirmeye gittiğinde orada sızıp kalır. Demir ile Ferit de onu saatlerce boşu boşuna beklerler. 1955 yıllarında sinema yönetmeni ve oyuncusu Yılmaz Güney'in de Baylan'dan içeri adımını attığı kahvenin tarihinde yerini almıştır. Yılmaz Güney ilkin Yeni Ufuklar dergisinin yönetim yerine gitmiş, orada Ferit Edgü ile tanışmıştır. Edgü ile tanıştıktan sonra da Baylan'a, oradan da Lefter'e getirilmiştir. Ferit Edgü'nün Güzel Sanatlar Akademisi'nden arkadaşı olan çok yakışıklı, uzun boylu, çok tedirgin, çok içkici Güneş Eskin de Baylancılardandır. Zaten Güzel Sanatlar Akademisi'nde biri sivrildi mi kapağı Baylan'a atar. Attila Bayraktar, Bayram Küçük de öyle yapmışlardır. Akademiden olmadığı halde 1959 yılında Maya Sanat Galerisi'nde bir resim sergisi açan ve Dünya Gazetesi'nde Avrupa çapında bir ressam olduğu ilan edilen Yüksel Aslan da aynı yoldan geçecektir. Ferit Edgü onunla bir konuşma yapıp Vatan'ın sanat sayfasında yayınladığı için Yüksel Aslan'a çengel atılmış olur. Aslan Eyüp'te oturur. Orada babasının manav dükkanı ile ilgilenir. Edebiyat fakültesi sanat bölümünde de öğrencidir. Adı ressama çıkınca fakülteyi de manav dükkanını da boşlar. gündüzleri yürüyerek ta Eyüp'ten Baylan'a gelir, orada akşamlara kadar baylancılık oynar. Akşam da yine çok kez yürüyerek Eyüp'e döner. 1959 yılı eski adalar güzellik krallarından Selahaddin Hilav'ın da Baylan'a ün kattığı yıldır. Paris'ten yeni dönmüş olan Hilav, Baylan'a antresini boynunda vişne rengine yakın bir fularla yapmıştır. O gün yanında Attila Tokatlı da vardır. Baylan'da Selahaddin Hilav'ı ilk karşılayan da Yüksel Aslan olur. Selahaddin Hilav Baylan'a saza gitme modasını getirmiştir. Bu saz gecelerine Hilav'dan başka çokluk Demir Özlü, Yüksel Aslan, Sevim Burak, Ahmet Oktay, ressam Ömer Uluç da katılır. Baylan'a gelenler sadece bu adını andıklarımız değildir elbet. Profesör İsmet Sungur Bey de orada zaman zaman görünür. 1957 yıllarında forumda dış politikada Türkiye yansız bir siyasa izlemelidir konulu bir mektup yazı yayınlayan Galip Üstün, o sıralar Paris'ten yeni dönmüştür, ile iktisat profesörü Sencer Divitçioğlu, o da doktorasını bitirmek üzeredir, Baylan'da konak tutarlar. O yıllarda Baylan'a koşanlardan biri de Muzaffer Buyrukçu'dur. Ne var, onun hesabı başkadır. O Baylan'da çok karı var sözünü işitmiş, buraya acaba bir tane de ben tavlayabilir miyim diye gelmiştir. Buraya en son düşen tanrılardan biri de Günel Altıntaş'tır. Evrim dergisinde bir yazısı çıkmıştır, ölüm bildirisi. Yazıda şundan bundan dizeler aşıran ozanların edebiyat polislerince izlenmesi üzerinde durmaktadır. Yıl 1963'tür. Günel Baylan'a daha yazının dumanı tüterken girer. İlk tanıştığı da Cemal Süreyya olur. O yıllarda Cemal hemen hemen her gün gelir Baylan'a. Asım Bezirci de hiç eksik olmaz. 1964 yılında baylancılık serüveni sona ermiştir. Hiç değilse ilk baylancılar ellerini ayaklarını çekmişlerdir oradan. Sanat ortamı bulmak düşüncesiyle Baylan'a koşan gençler giderek sanattan, edebiyattan söz etmemeye başlamışlardır. O günleri aklından geçirecek olan Demir Özlü sonradan yaşamak daha iyi, daha bohem bir yaşam sürmek ön plana geçmişti. Öyle ki artık 1960'dan sonra Baylan'da sanat ve edebiyattan söz açanla alay edilirdi diyecektir. Gerçi 1954 yılından sonra oraya doluşan gençler de orada çok bir şey bulamamışlardır. Ama arkadaşlık ve insan ilişkileri bakımından zengin deneyler elde etmişlerdir. Burada Attila İlhan da pek bir şey bulamamıştır. Baylancıların hemen hepsi ilk yıllarda onun önderliğini kabul ettikleri halde, Demirtaş Ceyhun sonradan biz onun tayfasıydık diyecektir, toplumsal gerçekçi bir edebiyat yapmak için onun ardına takılmakta hiç de iştahlı görünmezler. Tersine şiir alanında sonradan ikinci yeni diye adlandırılacak bir kuşak, Attila'nın şiirinden etkilendiği halde şiiri soyut temeller üzerine oturtacaktır. Demir Özlü, Ferit Edgü, Orhan Duru gibi bunlara Adnan Özyalçıner de eklenebilir, öyküde yeni bir atılım yapan öykücüler de sanatlarını az ya da çok bir takım soyut oyunlarla yürütmeyi ya da bir bunaltı edebiyatı yaratmayı yeğlerler. Bunaltı edebiyatı genel olarak varoluşu akımla alışverişi olan bir şeydir. Demir Özlü sonradan bu konuda şunları da söyleyecektir. Baylan'da oluşan bunaltı edebiyatı o zamanki yaşımıza uygun olarak yeşeren bir edebiyattır. Toplumsal gerçekçilik bizim için yamaydı. Bağlı bulunduğumuz sınıfların duygularına, kendi öz gerçeğimize uymuyordu. Hem de bu gerçek bir toplumsal gerçekçilik de değildi. Ülkede düşünce özgürlüğü yoktu. Gittikçe gelişen kent soyluluk ülkü planında sözünü adam akıllı geçiriyordu. Bu güncel gerçeğe karşı duygular taşımamak ve dolayısıyla da bunalmamak olanağı yoktur. İlericiler toplumsal sahnede varlıklarını gösterememektedirler. Tarihin de verdiği çözüm yolları yoktur. Tarihi düşünmek insana başlı başına bir bunaltı verir. İçinde bulunulan koşullara yapışmak, çözülüşü derinliğiyle duymak zorunluydu. Büyük kent soyluların ahlakı beğenilmezdi. Hep kazanmaya yönelmiş bu ahlaka karşı çıkılıyor, eleştiriliyordu. Ama bir çözüm yolu da bulunamıyordu. Tutunacak dal yoktu. Tedirginlik özellikle boşluk, hiçlikti yaşanan. Sonu yer yer boşluğa varan bir yolculuk. Gerçekten o zaman böylesi düşünceler içindeydik. Demir Özlü o yıllar Pazar Postası'nda Atilla'yı eleştiren iki kısa yazı bile yazar. Cemal Süreyya ise yine aynı dergide 1957 yılında Osman Mazlum Takma adıyla Una Muno Baylan'a karşı adlı yazısında Attila'nın karşısında yer alır. Attila ise tehlikeyi görür görmez paçaları sıvar. Dost Dergisi'nin Mayıs 1958 sayısında yazdığı bir yazıda soyut şiire karşı çıkarak akımın tutarlı ve yeni olmadığını, Türk toplum ve sanatının gelişme koşullarına ters düştüğünü ve de bileşimden yani sentezden yoksun bulunduğunu öne sürer. Attila 1959 yılında Orhan Duru'nun Bırakılmış Biri adlı öykü kitabı dolayısıyla da yine Dost Dergisi'nde Ekim 1959 Orhan Duru'nun ilk öykülerindeki dürüst gerçekçilik eğiliminden uzaklaşmış olması karşısında hayıflarını bildirmek fırsatını yitirmez. Aynı yıl içinde yayınlanan Ferit Edgün'ün Kaçkınları karşısında ise daha hoşgörülüdür. Edgün'ün kendine özgü değişik ve yeni bir bileşime vardığını önceden kabul eder. Ama onun için söylediği şeylerde toplumsal gerçekçiliğe oynanan oyunun verdiği acıyı koyar ortaya. Kaçkınların kapılarından da Ferit Edgün'ün dünyasına giriyoruz. Doğa ve evrenden adeta kazınmış. Bir şehir, ne şehri, bir ev, ne evi, bir oda ve odaları doldurup taşan bir kaçkının kurguları dünyası. İnsanları insanlar arası ilişkileri gerçekçi gözlerle görmekten çok, onlara karşı bir suçluluk kompleksi yaşadığından mı, yoksa dış gözleme yatkın olduğundan mı ne, bu dünyadaki insanlar, sen, ben, o gibi fizik varlıkları olmaktan ziyade, bir takım tutku, sapıklık ve kompleks olgularının yarı gerçek öğeleri halinde bulunuyorlar. Bu bir bakıma onların gerçek tiplerden çıkarılmış olmamasından doğuyorsa, bir bakıma da yazarın kafasında gerçek insanları yeni bir tutumla düzenlemektense kafasındaki düzene ya da düzensizliğe uygun kendince insanlar kurmayı beğenmesinden meydana geliyor. Ama ne yazık ki toplumsal gerçekçiliğe oynanan oyun asıl Attila İlhan'ın kendisinden gelir. Nasıl Orhan Veli gerçek üstücülüğe yeşil ışık yaktığı halde ona bağlanamamışsa, Attila İlhan da toplumsal gerçekçiliğin davulunu boynuna astığı halde onun gerçek bir uygulayıcısı olamaz. O daha 1954'lerde düşüncelerini yumuşatmış ve Tanzimat yazarlarını yüceltmeye, daha doğrusu onları da toplumsal gerçekçi birer ozan saymaya kalkışmıştır. Dost Dergisi'nin Kasım-Aralık 1954 sayısında toplumcu ve gerçekçi sanat geleneğine saygı adlı yazısında bakın ne der. Yalnız Namık Kemal mi? Ziya Paşa'nın her birisi tepeden tırnağa toplumsal hatta siyasal bir görevli olan Terkibi Bent gibi, Rüya gibi eserlerini hatırlayınız. Sonra sanatıyla, romanlarıyla o kadar geri ve bilgisiz bırakılmış halkımıza, karınca kararınca bir şeyler öğretmek isteyen aydınlık yürekli Ahmet Mithat nasıl omuzlarımıza destek olmaz? Daha 1890-95 yıllarında verdikleri eserlerle realizmin ve naturalizmin ilk örneklerini ortaya koyan Sami Paşazade Sezai, Sergüzeşt, Kediler, Mehmet Murat, Turfanda mı yoksa Turfa mı, Nabizade Nazım, Zehra, Recaizade, Araba Sevdası gibi namuslu ve yiğit kalemler bizim bugünkü toplumcu ve gerçekçi sanatımızın güvenle yaslanacağı, inceleyeceği, eleştireceği temel direkleri değil midir? Şu var ki bütün bu gürültü patırtılar, bütün bu sağa sola yalpalamalar arasında Attila yine de iyi şiirler yazar, adını bütün kuşaklara kabul ettirir. Ahmet Oktay'a gelince o toplumcu bir sanattan yanadır. Ama toplumun soluk alıp soluk verişinde cinselliğin ya da şu şimdiki anın büyük bir yeri olduğuna inanır. Şu sözler onundur. Toplumların oluşumunu açıklarken cinselliğin rolünü Fraser, Morgan, Freud ve Engels'in düşüncelerini kabul edenler erotizmi de varlığın görüşlerinden biri olarak almak zorundadır. Lawrence Lady Chatterley'in sevgilisini yazarken hiç de toplumsal koşulları görmezden gelmiyordu. Marquis de Sade'ın aykırı, tutkun şehveti, devrimci düşüncelerle ilgilenmesine, siyasal bir bölüye katılmasına engel olmamıştır. Erotik yazar da sonunda, hele bu çağda, belirli bir toplum düzeni içinde sıkılan, mutlu olmayan, kötülükleri gören bir savaşçıdır. 1960 yılında söylenmiştir bunlar. İşin tuhafı Attila İlhan da Varlık Dergisi'nin Ekim 1972 sayısında şunları söyleyecektir. Kim söylemişti hatırlamıyorum pek. Bir tarihte galiba 20 yıl kadar oluyor, bir arkadaşım Freud'la Marx arasında bir bileşim denemesi yapılsa ne ilginç bir sonuç çıkardı demişti. O zamanki kafamla handise üzerine yürümüş demediğimi koymamıştım. Toplumun ve doğanın diyalektiği yanında insanın içsel ve cinsel bir diyalektiği olabileceğini düşünemeyecek kadar bilgisiz, Adorno, Reich ve Marcuse'un zaten konuya eğilmiş olduğundan habersizdim. Sonraları özellikle Varlık'ta bir sıra yazıda adını andığım ressam Margot ve Doktor Brander beni bu konuda uyardılar. Psikolojinin, hele cinselin, insan hayatı kadar toplum hayatı üzerindeki önemine de dikkatimi çektiler. O gün bugündür konuyla ilgileniyorum. Reich son zamanlarda okumaya çalıştığım bir eserinde cinsel gelişim sakatlanmalarının nasıl toplumsal terslikleri yarattığını pek güzel açıklıyor. Doğrusunda Freud'la Marx bileşimi o zaman baylancıların kafalarında yer eden bir konu değildir. Gerçi Demirözlü Attila'ya bir gün buna benzer bir cümle söylemiştir ama buna inanmadığı için değil, bir deneme cümlesi olsun diye yapmıştır bunu. Yalnız baylanda Freudizm'den ve cinsel sorunlardan çokça söz edilir. Hele Marquis de Sade, Ferit de Yüksel Aslan'ın dilinden düşmez. Sonraları Yüksel Aslan birçok resmini Marquis diye imzalamaya bile kalkışacaktır. Ama Paris'te onun imzası yine Aslan'a ya da Artslan'a dönüşür. Baylan'da bir ara Lord Raymond ve Rainbow Prensliği de kurulur. Ege Ernard o sırada Galatasaray'da okur ve Baylan'a Rainbow'un bütün yapıtları ile gelir. Ernard'ın ve Asaf Çiğiltepe'nin öbür Galatasaraylı arkadaşlarının koltuğunda ise Lord Raymond'un, Sait Faik'in bir yazısında da adı geçer, Maldoror'un Şarkıları adlı kitabı bulunur. 1960 yıllarında bu yazarlar dolayısıyla da bütün gerçek üstücüler, Selahattin Hilal, Ergin Ertem, Onat Kutlar'ın da kafasını kurcalar. Bunlar gerçek üstücülük üzerine bir inceleme de yaparlar ve bunu A dergisi yayınları arasında yayınlamayı düşünürler. Nedir? A dergisi kapanınca yayınlama işi D yayın evine düşer. Şu var ki Attila'nın baylancılar üzerinde başka bir etkisi olur. Onlar da bir Paris özlemi uyandırır. Yalnız bu özlemin uyanmasında Asaf Çiğiltepe ile onun Galatasaraylı arkadaşlarının da rolü kabul edilmelidir. Demirözlü ile Ferit Edgün'ün Sartre ile Camus'u dillerinden düşürmemesi de buradakilere boyuna Fransa'yı, dolayısıyla da Paris'i düşündürtmüştür. Asaf Çiğiltepe, Demirözlü ile Ferit Edgü'yü ikide bir Tarlabaşı Caddesi'ne de çeker. Orada gezinirlerken Asaf arkadaşlarına bu Hristiyan kokan caddenin Paris sokaklarına benzediğini söyler. O sıralar Çiğiltepe daha Paris'i filan görmüş değildir ama aklı Paris'le vırvırdır. İstanbul'da kendisine Avrupa'yı düşündürtecek yerlere gitmeyi de safsaklamaz. Demirözlü'ye Hilton'un Ruf Barı'nda yemekten önce Campari içmeyi öğreten de odur. Arkadaşları arasında Paris'e ilk giden de 1959'da o olur. Dönüşte Paris üzerine söylenecek yeni şeyler de bulur. İnsanda cinsel birikimin zerresi kalmıyor Paris'te. Bir kızla stadyumun ortalık yerinde yattık bir gece. Çiğiltepe Paris'e gitmeden önce Fatih Camii'nin arkasında çarşamba yolunda oturan dişçi okulu öğrencisi bir kıza tutulur. Bu bir komiserin adını mitolojiden alan kızıdır, Leda. Güzellikte Leda'nın üstüne yoktur. Demir'le Asaf onun evini bir ağaç altından gözetlerler. Röntgencilik değildir bu. Kızın havasıyla soluklanmak isterler. Kimi zaman Asaf'ın yanında Demir yerine Hilmi Yavuz olur. O zaman Saraçhane başı parkında şişeyle şarap da içilir. Demir'e de telefon sarkıtırlar ama Demir o akşam ders çalışacaktır. Bir gece Asaf'la Hilmi Yavuz yine parkta şarap içerken bu kez kantarın topuzunu kaçırırlar. Karakolda Leda'nın babasının karşısındadırlar. Komiser, size yakışır mı, üniversite öğrencisisiniz? Asaf iyice zondur. Durumdan yararlanmak umuduna kapılır. Beni evlendir komiser bey. Daha sonra Paris yolculukları başlar. Çiğiltepe'nin arkasından Demirözlü Paris'te içli dışlı olur. Daha sonraları Bayram Küçük, Atilla Bayraktar ve 1971'lerde Paris'te bir trafik kazasında ölen Güneş Eskin de onları izler. Toplumsal ile cinseli resimlerinde en iyi tokuşturan Yüksel Aslan da Ferit'in üstelemeleriyle 1960 yılının ilk aylarında Paris'e gelip yapışır. Daha sonraları Can Ok da orada konak tutar. Sekreter bir bayanla evlenir, Günaydın gazetesine Paris'ten haberler yollar. Sinan Bıçakçı da onun yaptığını yapar, yalnız o bir İspanyol kızıyla evlenmeyi yeğler. Baylan Pastanesi serüvenleri burada biter ama biz bölümü kapamadan önce Atilla İlhan'ın kendini anlatan bir şiirini de buraya aktaralım. Son yolculuğumun adı Attila İlhan'dı. Miyoptu, kısa boylu bir adamdı. Dostu yoktu, cigarası vardı. Bir yazı makinesiyle bilmişti. Bizimle konuşmaktan çekinmişti. Gözlerini görseniz korkardınız. Polisten kaçıyordu derdiniz. Bir cinayet işlemişti derdiniz. Halbuki kendinden kaçıyordu. Sepet havası. Biz artık burada bu kahven gizi de kapayalım. Hadi ozanlar, sizler de evlerinize. Gidin biraz uyuyun. Bu ayaküstü gördüğünüz düşleri bırakın da gerçek düşlere dalın. Çünkü uyku uykunun mayasıdır. Çünkü uyuyan aslanı kimse uyandırmaz. Biz de Salah Birsel'le dilimizi çıkarıp sirkeye yatıralım. Yatıralım ki gelecek öykümüzde lafın kösteğine daha uygun diller dökelim. Bu kez her ne kadar dilimiz sürçtüyse bağışlana. Her şeyi geleneğiyle anlatmanın kaçınılmaz sonucudur bu. Ama biz de gördüklerimizi ve duyduklarımızı söyledik. Bunun başka türlüsü yoktur. Çünkü insan ya aldığını vermeli ya hiç almamalı. Ya alt ya üst. Ya deve ya deveci. Ya herrü ya merrü. Ya yardan geçmeli ya serden. Ya düdüğünü çalmalı ya mandıra da kalmalı. Kitabın sonu. 18 Ocak 2009. Sayfa 345.